Ayrım 46.
Sayfa 110. Kamuoyu bilgilendirme modeli. 1900'lerden başlayarak 1929 buhranına kadar yoğun olarak kullanılan kamuoyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi, bir kişi ya da kurumun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermesidir. Okay ve Okay, 2001. Kurumlar, kendileri hakkında kamuya basın aracılığıyla bilgi iletirler. Bu noktada halkla ilişkiler görevlisi bir gazeteci gibi çalışır. Görevi daha çok basın bülteni hazırlamak, bilgilendirici toplantı ve konferans düzenlemektir. Bu modelin basın ajansı tanıtım modelinden farkı, doğru ve eksiksiz bilgi sunma hedefidir. Sunulan bilgilerin hedef kitlede var olan şüpheleri ortadan kaldıracağı düşünülür. Kamuoyu bilgilendirme modelindeki iletişim yönü de, basın ajansı tanıtım modelinde olduğu gibi kaynaktan alıcıyadır ve tek yönlüdür. Bu modelde amaç, bilginin topluma doğru bir şekilde yayılmasıdır. Çünkü amaç, hedef kitleyi ikna etmek ve etkilemekten ziyade onlara doğru bilgilerin aktarılmasıdır. Bu modelde araştırma sadece hedef kitlenin profilini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilir. Bu modelin önce ismi I Will Let Better Lee, aynı zamanda halkla ilişkilerinde öncü ismi olarak anılmaktadır. Lee, kurum bundan zarar görse bile bir kurumun faaliyetleri hakkında kamunun bilgilendirilmesi ve doğrunun söylenmesi gerektiği inancına sahiptir. 1902 yılında maden ocaklarındaki kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla United Mine Workers sendikasının şemsiyesi altında 150 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen antrasit kömür grevi olayında Lee, sorun saptamakla işe başlamıştır. Peltekoğlu, 2001. Lee, işçilerin lideri John Michel'in basına sürekli açıklama yaptığını, maden yöneticisi George F. Beer'ın basına açıklama yapmak bir yana, sorunu çözmeyi amaçlayan Roosevelt'la bile konuşmaktan kaçındığını tespit etmiştir. George Beer'i basınla diyaloğa ikna etmeyi başaran Ivy, Beer ve diğer yöneticilerinin imzaladığı antrasit kömür endüstrisi yöneticileri, kömür madeninin bulunduğu bölgelerde kamu yararını gözetmek için basına gerekli tüm bilgiyi zamanında aktaracaklardır biçiminde açıklama yapmıştır. Bu dönemde işletme ile kamuoyu arasındaki iletişimi basın yoluyla gerçekleştiren Lee'nin İlkeler Deklarasyonu adı altında tüm gazete editörlerine gönderdiği bildiri, ünlü uzmanın halkla ilişkiler felsefesini yansıtmaktadır. Bu bildiri, halkla ilişkiler çalışmasının temel düşüncelerini içerdiğinden, halkla ilişkilerin daha sonraki gelişimini de etkileyen bir bildiri olmuştur. Lee, açıkladığı ilkeleriyle halkla ilişkiler mesleğinin temel kurallarını ifade etmiştir. Lee, basına gönderdiği bu bildiride şöyle demektedir. Peltekoğlu, 2001. Bu, gizli bir basın bürosu değildir. Bütün çalışmalarımız açıklık esasına dayanır. Amacımız haber sağlamaktır. Bu bir reklam ajansı değildir. Konularımız günceldir. Ele aldığımız her konuda istenen daha ayrıntılı bilgi derhal sağlanır ve her editöre konunun doğruluğunun ispat edilmesi konusunda yardımcı olunur. Kısaca planımız, kamu kurumları ve iş dünyası yararına, basına ve Amerika Birleşik Devletleri halkına bilmesi gerekli, değerli olan doğru ve güncel bilginin sağlanmasıdır. Ivy Lee'nin kamuoyu bilgilendirme modeline örnek oluşturabilecek diğer uygulamaları, Pennsylvania Demiryolu'nun yaşadığı kriz sonrasındaki çalışmaları ve Colorado kömür grevi sonrasında Rockefeller'a yaptığı danışmanlıktır. Kitap. Ivy Lee'nin uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için Filiz Balta Peltekoğlu'nun Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul Beta Yayınları 2001 adlı kitabındaki Kamuoyu Bilgilendirme Modeli ve Ivy Lee'nin uygulamalarından örnekler. Sayfa 71-82 bölümünü okuyabilirsiniz. Bu modelin günümüz uygulamalarına örnek olarak hükümet basın sözcüsünün basına belirli aralıklarla yaptığı açıklamaları ya da şirketlerin dönemsel olarak kamuyla paylaştığı gelir gider ve karlılık açıklamaları verilebilir. Sıra sizde 2. Kamu bilgilendirme modeli ile birlikte halkla ilişkiler alanında ne gibi gelişmeler olmuştur? İki yönlü asimetrik model. Karşılıklı iletişim ve anlayış aşaması olarak da ifade edilen bu dönem, 1920'lerden itibaren günümüze kadar gelen halkla ilişkiler gelişimini yansıtır. Bilimsel, ikna amaçlıdır. Bu nedenle hedef kitlenin nasıl etkilenebileceği ve ilgililerin neler olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Bu tür halkla ilişkiler anlayışında bilgi akışı kuruluşun lehinde olacak şekilde dengesiz bir biçimde gerçekleşir. Wilcox ve diğerleri 2003. Rekabet halindeki şirketler ve ajanslar tarafından tercih edilir. Asimetrik dünya görüşünün temelleri şunlardan oluşur. Yılmaz 2009. 1. Kurumsal miyopi. Kurumun üyeleri dışarıyı yalnızca kurumlarının perspektifinden gözlemler ve kurumu dışarıdaki başka kişiler gibi algılamazlar. 2. Sistemin kapalı oluşu. Bilgiler ağırlıklı olarak kurumdan içeriye değil dışarıya akarlar. 3. Etkililik. Etkililik ve düşük maliyetler yeniliklerden daha önemli olarak görülmektedir. 4. Seçkinlik. Kurumun yönetiminin her şeyin en iyisini bildiği varsayılmaktadır. Bunun anlamı hedef kitleden yani kamuoyundan daha fazla bilgi sahibi olunduğuna inanmaktır. 5. Tutuculuk. Değişiklik istememektir. Dışarıdan gelebilecek muhtemel organizasyon yapısını değiştirme çabalarına karşı konulmaktadır. Değişime yönelik baskı yıkıcılık olarak nitelendirilmektedir. 6. Gelenek. Geleneğin bir kurum üzerinde sağlamlaştırıcı etkisi olduğu ve kültürü sürdürmeye yardımcı olduğu varsayılmaktadır. 7. Otoritenin merkezileştirilmesi. Güç bazı üst düzey yöneticilerin ellerinde yoğunlaşmıştır. Çalışanların düşük bir özerkliği vardır ve organizasyonlar hiyerarşik olarak düzenlenmiştir. Tarafsız tutumları olumlamaya dönüştürmek, olumsuz tutumları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan iki yönlü asimetrik model, özellikle 1920'lerden 1960'lara kadar etkili olmuştur ve günümüzde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Okay ve Okay 2001. Modelin amacı bilimsel verilere dayanarak bir ikna gerçekleştirmektir. İki yönlü asimetrik model ile tutum ve davranışlar hakkındaki sosyolojik teoriler ve araştırma sonuçları, halkla ilişkiler kampanyalarının ileteceği mesajları daha anlaşılır ve şeffaf hale getirmek amacıyla kullanılır. Bugün halkla ilişkilerin temel prensibi olan feedback, yani geri bildirim kavramını dikkate alan ilk model olan iki yönlü asimetrik modelde feedback, hedef kitlenin görüşleri alınarak gerçekleştirilir ve hedef kitleyi daha başarılı bir biçimde etkilemek için kullanılır. İki yönlü asimetrik modelin bilimsel ve pozitif yaklaşımı yanında negatif tarafları da vardır. Seçkinlik. Kurumun her şeyin en iyisini bildiğini varsayması, hedef kitleyle olan iletişiminde dengesizlik yaratmaktadır. Tutuculuk. Kurum içinde değişikliğe direnen kadrolar dolayısıyla feedback ile gelen bilgiler, kurumda değişim yaratma konusunda her zaman başarılı olamamaktadır. Merkezi otorite. Organizasyonların hiyerarşisi, üst düzey yöneticileri kesin söz sahibi yapmaktadır. Alttan gelen yapıcı eleştiriler ve değişim istekleri çoğu zaman sonuçsuz kalmaktadır. Bu modelde kamuoyuna kuruluşun bakış açısını benimsetebilmek, halkın desteğini kazanabilmek, hedef kitleyi kurumun lehine ikna etmek için davranışlar ile ilgili araştırmalar ve sosyal bilim teorileri büyük önem taşımaktadır. Okay ve Okay 2001. Uygulanan iletişim temel olarak iki yönlü, yani karşılıklı olmakla birlikte, iletişimin akışı ve yoğunluğunun kaynağın, yani kuruluşun lehine olacak şekilde dengesiz olması, başka bir deyişle halkla ilişkiler uygulamalarının sonucuna göre kuruluşun kendisini ve politikasını değiştirmesi yerine hedef kitlenin davranışında değişiklik yaratmayı amaçlaması modeli asimetrik yapmaktadır. İki yönlü asimetrik modelin temsilcisi olan Edward Bernays 1891 yılında Viyana'da dünyaya gelmiştir. Ünlü psikiyatrist Sigmund Freud'un yeğeni olan Bernays, kitle psikolojisi ile çok yakından ilgilenmiş, kitleleri tanımanın ve anlamanın halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarıya ulaşması için mutlak bir öncül olduğunu savunmuştur. Okay ve Okay, 2001. Kitlelerin özelliklerini öğrenmek için araştırmaya başvuran Bernays, böylelikle halkla ilişkileri bilimsel bir boyut kazandırmıştır. Halkla ilişkiler mesleğinin meslek haline gelmesini sağlayan Bernays, yaratıcılık ve ikna sürecine örnek oluşturacak çok sayıda başarılı halkla ilişkiler uygulamasına imza atmıştır. Bu uygulamalardan biri, Işığın Altın Jübilesi uygulamasıdır. Peltekoğlu, 2001. Alanında büyük üretici olan General Electric, toplumsal imajını geliştirmek, halkın güvenini kazanmak amacıyla elektriğin icadının 50. yılını kutlamak üzere düzenleyeceği törenin organizasyonu konusunda Bernays'e başvurmuştur. Jübileyi duyurmakla işe başlayan Bernays, tören hakkında gönderdiği bültenler, yazılar ve editörlere verdiği yemeklerle basınla ilişkileri geliştirmenin yanında bilim ve iş dünyasına yönelik dergilerde konunun ele alınmasını sağlayarak törene ilgi çekmeyi başarmış, Edison'un insanlığa büyük hizmeti bir anda tüm basın organları tarafından anılmaya başlanmıştır. Jübileye ve elektrik sektöründe çalışanlara katkıda bulunmak amacıyla Bernays'in pul basılması önerisinin başarılı sonucu ilginin kanıtıdır. Edison'un oluşturulan laboratuvar şartlarında 50 yıl önce ampulün icat edişini canlandırdığı an ise milyonlarca izleyiciye iletişim kanalları aracılığıyla aktarılmış ve jübile öncesi olduğu gibi jübile sonrası da Edison ve icadı geniş kesimler tarafından minnetle anılmıştır. Kitap: Edward Bernays ve Bernays'in uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Ayla Okay, Aydemir Okay'ın Halkla İlişkiler, Kavram, Strateji ve Uygulamaları adlı kitabındaki Edward Bernays'in uygulamalarından örnekler, sayfa 151-196 bölümünden edinebilirsiniz.